Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, tefsir derslerimizde Zümer suresini işliyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Bugün Rabbimiz izin verirse 42. ayetten başlayacağız. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı en güzel şekilde anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. İdrakimizi, şuurumuzu, heyecanımızı Kur'an'la beraber efendim açsın Rabbimiz ve onun gölgesinde bir hayat lütfeylesin. Öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapıyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yetevaffal enfusa hina mevtiha velleti lem temut fi manamiha feyumsiku lleti qada aleyha almaut ve yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika laayatin liqaumin yetefekkerun em ittahazu min dunillahi şufa'a قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
Zümer suresinin 42. ayetinden 48. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Şimdi okuduğumuz bölümün muhtevasına yani tefsirine bakacağız inşallah. Rabbimiz 42. ayette şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Allahu yetevaffel enfusa hina mevtiha velleti lem temut fi manamiha feyumsiku lleti qada aleyha almaut ve yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inne fi zalika laayatin liqaumin yetefekkerun. Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, yani ömürlerinin sonuna kadar bırakıverir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yüce Rabbimiz bu ayetin sonunu böyle bitiriyor. Şüphesiz bunda tefekkür eden toplum için elbette nice nice ayetler, işaretler, ibretler vardır. O zaman bu ayet üzerinde düşünmemizi murad ediyor. Alemlerin Rabbi, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Burada çok önemli bir hakikate, daha doğrusu farkında olmamız gereken bir inceliğe işaret var. Allah nefisleri, tercümede ruhları diye anlaşılsın diye o şekilde efendim tercüme etmiş olduk. Allah nefisleri ölüm anında, ölümü henüz gelmeyenin de uykusundayken alır diyor. Ölümüne hükmettiğini kendi yanında tutar, diğerini ise eceli gelinceye kadar salıverir. İşte bunda düşünen topluluk için çok sayıda ayet vardır buyuruyor. Efendim nefis nedir? Nefis, ben diye ifade ettiğimiz insan hakikatidir. Bizim bir cesedimiz var. Çoğu toprak elementlerinden oluşmuş. Hemen hemen tamamı bir cesedimiz var. Bir de bu cesede mahiyetini tam olarak bilemeyeceğimiz nefhayı ilahi var. Ruhumdan nefhettim, üfledim buyurduğu Cenab-ı Hakk'ın o sır var. Her insanda bir böyle bir emanet var. Bu emanetin başlangıcında ismi ruh diye ifade edilir. Ama ruhtan bir nefha olduğunu, nefha bir adeta bir nefes, bir üfleme demek olduğunu Cenab-ı Hak beyan buyurur. Hakikatini siz bilemezsiniz. Size çok az bir ilim verilmiştir buyurulur. Bu Cenab-ı Hakk'ın muradının, yani olmasını istediği şeyin ol demesinden ibaret bir iradesi midir? Yoksa farklı bir cevher midir? Tabii bu konu gerek tefsirlerde, gerek kelam ilminde, gerek felsefede, insanlık tarihi boyunca hep tartışıla gelmiştir. Biz onun mahiyetini burada size çözecek değiliz. Ama şu kadarını ifade edelim ki, o nefhayı ilahi bu cesetle buluştuktan sonra Cenab-ı Hak bir nefs olgusundan bahseder. Buna cevher de diyebiliriz. Nefs bazen bir canlı varlık, can diye ifade ettiğimiz, canı çıktı dediğimiz, işte kimi zaman Arapçada ruhu çıktı dediğimiz o hakikatimiz, ben derken adeta bizim varlığımızın hard diski, yani bütün geçmişimizi, belki yaratılmadan önceki efendim hiçbir şey değilken ki halimizi bile ve bugünümüzü ve yarınımıza dair bir takım düşünceleri, oluşları bile içinde barındıran bir hakikat, nefs hakikati. İşte bedenle o nefhayı ilahi, yani Cenab-ı Hakk'ın o sırrını siz bilemezsiniz, onun hakikatinin künhünü tam olarak bilemezsiniz buyurduğu o cevherimiz buluşunca işte nefs diye bir hakikat oluşuyor ki bu hakikat bir şekilde üzerinde Yüce Rabbimizin daha başka tasarrufları oluyor. Ve nefsi ve mâ sevvâhâ فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Nefse andolsun ki onu yaratılış maksadına uygun yaratana da andolsun ki Allah o nefse fücur ve takvayı ilham etti. Yani hem kendini parçalayacak, adeta yok edecek bir takım efendim melekeleri de ona yükledi. Korunma melekelerini de, takva melekelerini de, onu insan olarak kalmaya efendim bir şekilde vesile olacak melekeleri de ona yükledi. Onun bozulmasına ait bir takım içinde kabiliyetler de var, istidat tohumları da var. Tam aksine bozulmayı koruyacak ve hatta daha da güzelleştirecek, ilerletecek istidat, kabiliyet tohumları da var. İşte nefis böyle bir cevher. Ve ben derken insanın, her insanın kastettiği şey işte o nefsidir. Nefs bir şeyin zatı anlamına da gelir. Başka anlamları da var. Elbette konuyla ilgili bir akademik sunum yapacak değiliz burada ama sadece işaretler veriyoruz. İlgilisine tabii daha farklı, daha detay bilgi almak isteyenine başka referans kitaplar da makalelerde elbette gösterilebilir. Ancak bizim doktora tezi olarak yaptığımız Kur'an ve Sünnet'te Kalbi Hayat kitabında ilgilenenlere daha detay, daha efendim kaynaklarıyla, delilleriyle bilgi sunulmuştur. İsteyen oraya da bakabilir. Evet, bu nefs, can diye ifade ettiğimiz yönümüzle ilgili bu ayet çok özel bir sır veriyor adeta. Allah diyor bu nefisleri ölenin ölüm anındayken, uyuyanın da uyku sırasındayken alır. Şimdi ve diyor ölümüne hükmettiğini tutar, diğerini ölümü gelinceye kadar salıverir. Demek ki biz de hani biz sadece şu cesetten ibaret değiliz. Bazen efendim kabre en sevdiğinizi korsunuz. İstediğiniz kadar lüks bir kabir yapın. Orası gerçekten o işte topraktan yapılmış olan o çukur diyelim, kabir çukuru, cesedinizi emanet ettiğiniz bir yer. Ona bakarak bazen derim ki bu ayetlerden yola çıkarak, iyi ki biz sadece cesetten ibaret bir varlık değiliz. Bizde yani bir ben vardır bende, benden içeri diyor ya Yunus, bir ben vardır bende, benden içeri. İyi ki her birimizde bir ben var, benden içeri. Yani o nereye gidiyor? Onun gittiği yere biz berzah diyoruz. O alemin de bütün hakikatlerini bütün yönleriyle bilmiyoruz. Kur'an ve hadis bize ne kadarını aydınlattıysa o kadarını görüp hissedebiliyoruz. Fakat o çukurun içerisinde kalmıyoruz insan olarak. Onunla belki bir şekilde irtibatımız devam ediyor. Ama o irtibatın şekline dair de çok fazla bir şey bilmiyoruz. Fakat irtibatın varlığını anlıyoruz. Hadislerden daha çok anlıyoruz. O kabirdeki o cesedimizle de bir şekilde ilgimiz devam ediyor. Fakat burada Yüce Rabbimiz burada birçok ayet var buyurduğuna göre ve tefekkür etmemiz istendiğine göre burayı biraz daha tefekküre devam edelim. Bu nefis bizden alınıyor bakınız. O hakikatimiz alınıyor. O bize canlılık veren, başlangıç itibariyle ruh diye ifade edilen cesetle buluştuktan sonra nefs adını alan o hakikatimiz. Bütün yapıp ettiklerimiz aslında o nefs çekirdeğine işleniyor. O nefs hakikatinin öz merkezinde bulunan çekirdeğe de kalp deniyor. Buna manevi kalp der alimlerimizin bir kısmı. O kalp işte güzel amellerle nurlanır, kötü amellerle kirlenir. İnsanın kalitesi de o kalpten oluşur. Dolayısıyla yarın kıyamet günündeki dirilişte yüzlerin ak ya da kara olması, insanın cennetlik ya da cehennemlik olmasının bütün bilgileri esasen o kalp çipinde, bugün modern ifadeyle, teknik ifadeyle kullanalım, o kalp çipinde mevcuttur. Ve fakat o kalp sadece o çekirdekten ibaret değil, o nefsle bir bütünlük arz eder. O nefse Cenab-ı Hak yeni bir ceset giydirecektir kıyamet gününde. Elbette dirilişimiz hem bu manevi yönümüz hem maddi bir cesetle olacaktır. Ama o ceset bugünkü şu cesedimiz mi? Yoksa o günün şartlarına, o mekanın, o zamanın şartlarına uygun bir ceset mi? Allahu alem ikincisidir. Evet, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Uykudayken de diyor alır. Alimlerimiz derler ki insan ölünce hem zahiren hem batinen bu nefis ondan ilgisini koparır. Tam koparır mı? Acizane kanaatim ondan da tam koparmaz. O cesetle bir şekilde ilgisi, o hücreleriyle bir şekilde devam eder. Belki acbüzzeneb diye ifade edilen hadisteki. Belki daha farklı şekilde. Mahiyetini bilmiyoruz ama acizane kanaatim o kendisi emanet olarak kendisinde bulunduğu o cesetle sıfır ilgi diye bir şey olmayacağı kanaatindeyim. Tabii bu bir kanaat, bu bir zandır. Bir ilmi laboratuvarda incelemiş değiliz. Fakat ayet ve hadislerden yola çıkarak bunu ifade edebiliriz. O cesetle ondan ayrılan o nefs hakikatimiz bir şekilde ilgisini devam ettirir. Ancak ölüm anında ilgi biraz daha farklı şekilde cereyan eder. Uyku esnasında farklı cereyan eder. Yani uyku esnasında alınan nefis yine bedenimizin biyolojik anlamdaki canlılığını sürdürmesine bir şekilde devam edecek bir ilgi tarzıyla ilgilenir. Ama Cenab-ı Hak her ikisine de yeteveffa kelimesini kullanıyor. Allah diyor alır bu efendim nefisleri alır. Hem ölüm anında hem uyku halinde. Dolayısıyla zaten biz her gün ölürüz bu anlamda. Uykuya küçük ölüm deriz. Öbürüne büyük ölüm deriz. Ve uyuyan insan da her şeyiyle farklı bir alemdedir. Gördüğü rüyalar ne bileyim bazen korkulu, bazen müjdeli. Bazen insanı rahatlatan, bazen insanı daraltan. Hatta bedeni rahatlatan ya da bedeni terleten rüyalar bile vardır. Benzer şekilde öldükten sonraki o berzah alemindeki durumu kimi alimlerimiz, Gazali gibi kimi alimlerimiz buradan hareketle anlayabileceğimizi, en azından hissedebileceğimizi söylerler. Evet, bu uyku bize her gün yeniden adeta kendimizden geçerek bir Rabbimize doğru nefislerimizin alındığı, eğer ömrümüz varsa ila ecelin müsemma, işte belirli bir tayin edilmiş vakte kadar bize tekrar emaneten verildiği bir şey. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela yatarken okuduğu dualara bakıyorsunuz, uyanırken okuduğu dualara, hamdlere bakıyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten her gece ölüme imanla, adeta küçük ölüme, uykuya imanla göçmek için hep böyle bu anlamda ya Rabbi sana teslim oldum. Senden başka ilah olmadığına iman ediyorum. Ya Rabbi eğer benim nefsimi katında tutacaksan ona rahmet eyle. Ona rahmetini bolca gönder. Eğer onu salıvereceksen, tekrar bana iade edeceksen, Allah'ım salih kullarını nasıl koruduysan onu da öyle koru diye dua eder mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kalkınca da elhamdülillah der. Öldükten sonra bize yeniden hayat veren Allah'a hamdolsun der. Bu sebeple her yeni gün adeta bize lütfedilen yeni bir hayattır. Yani her günü bir ömür gibi yaşamak. Her günü bir ömür gibi yaşamak. Her uykuya varışı da son nefes gibi efendim yatağa girmek. Uyanık müminin, diri müminin şiarı olmalıdır. Evet, bu ayet üzerinde kim bilir daha nice ayetler, hikmetler var. Belki araştırıcıların bu anlamda, insanın biyolojik yapısını araştıranların, psikolojik yapısını araştıranların, insan nedir diye insanı anlamaya çalışanların nice pencere olarak kendilerine açılım yapabilecekleri bir ayet. Bu noktada gerçekten Rabbimiz anca diyor tefekkür ederseniz bu ayetlerle buluşursunuz. Rabbimiz tefekkür istidadımızı, kabiliyetimizi de derinleştirsin, artırsın efendim. Emittekadu min dunillahi şüfe'a'e. Yoksa onlar, yani inkarcılar, müşrikler, kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi ediniyorlar? Kul اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. De ki ey Habibim, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? Yani böyle kendilerine bir faydası dokunmayan, aciz. Putları onlar şefaatçiler ediniyorlardı. Ya da Allah'ın yarattığı herhangi bir varlığı, kimisi melekleri, kimisi peygamberleri, aracı ediniyorlar. Diyor ki Yüce Rabbimiz, o müşrikler, inkarcılar, hani Allah'a rağmen bir takım şefaatçiler mi ediniyorlar? Halbuki قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. De ki, şefaatin tamamı Allah'a aittir. O dilediğine şefaat yetkisini verir. Kime şefaat edeceklerin de iznini verir. Onun izni olmadan, onun onayı olmadan kimmiş şefaat edecek olan? Biz, efendim, peygamberlerin, salihlerin, efendim, hafız efendilerin, şehitlerin, Allah'ın dilediği kimselerin şefaat edebileceğine dair hadislerden daha çok yola çıkarak efendim itikadımız, inancımız, bakış açımız, kanaatimiz var. Ama kesinliği yarın öbür alemde göreceğiz. Elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine dair, şefaat edeceğine dair kendi beyanlarına canı gönülden iman ederiz. Sahih yola gelen bütün hadisleri biz kabul ederiz bu yönüyle. Fakat Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize gösterdiği kadarıyla şunu anlıyoruz ki, onun izni olmadan şefaat edecek de kimmiş? Cenab-ı Hak doğrudan sorar bu soruyu. Onlar demek kendilerine şefaatçileri arıyor, ediniyorlar, öyle mi? Bu sebeple bugün müminler olarak bizlerin de evet birilerinin Allah'ın salih bir kulu, Allah'ın veli bir kulu olduğuna dair hüsnü zan besleyebiliriz. Böylesi hüsnü zanlar önemlidir ama bu zat mutlaka şefaat edecektir. Yarın benim elimden tutacaktır. Yarın bizi cehennemden kurtaracaktır gibi bir bakış açısı efendim bizim Kur'an'dan öğrendiğimiz ilahi mesajların muhtevasıyla bağdaşmaz. Bu yönüyle her ne kadar şefaat edebileceklerine dair bir takım kimseler hakkında hüsnü zan beslesek de efendim bunun mutlaka olacağına dair bir kesin bilgiyle bu işe sarılmak doğru değildir. Bununla ilgili maalesef tabii çok yanlış inanışlar, efendim yanlış bakış açıları oluşuyor. Bir takım türbelerde, bir takım bazen evet türbede olan zat salih bir insan olabilir ama oraya insanın gidip de o zattan bir takım şeyler doğrudan istemesi doğrusu çok böyle izahı kolay hususlar değil. Her ne kadar efendim alimlerimiz istigase dedikleri o medet ifadeleriyle isteklerine bir takım teviller yaparak onun caiz görmüşler, yapanı tekfir etmemişlerdir ama bu noktalar hassas noktalardır. Burada çok ince bir bakış açısı, ince bir yorum, ince bir tevil gerekiyor. Onu da herkes yapabiliyor mu? Herkesin yapabildiği kanaatinde değilim. Çok doğrusu tehlikeli bir nokta. Biz İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyerek ancak Allah'a kulluk eder, ancak ondan yardım isteriz diye terbiye olunan bir ümmetiz. Dolayısıyla bizi şirkin küçüğüne büyüğüne sevk edebilecek bütün kapıları kapatmak gibi bir sorumluluğumuz olmalı. Daha ana caddeden yürümeliyiz. Bir takım keçi yollarına sapmamalıyız azana kanaatim efendim. Çünkü Rabbimiz bu noktalarda kullarına ben size çok yakınım, dua edenin duasına icabet ederim buyurduğuna göre kullarının bu noktada son derece hassas bir tevhid çizgisini korumasını murad ediyor. Bu inceliğe de dikkat etmek gerekiyor. De ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Allah'ındır. Yani o yetki O'nundur. O kime şefaat yetkisini verecek, kime vermeyecek, kim için verecek, kim için vermeyecek onu O bilir. Siz dünyadayken falan bizim şefaatçimiz diyerek şey yapamazsınız diyor adeta. Ama bunu kime söylüyor? Tabii müşriklere söylüyor. Müşrikler o taptıkları putlara efendim ilah diye yakıştırdıkları kimselere bu tür şefaat yetkisi veriyorlardı. Bunları reddediyor Cenab-ı Hak. Elbette Allah'ın Habibine, efendim peygamberlerine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da beyanlarından yola çıkarak bu nevi şefaat yetkilerini Yüce Rabbimiz verecektir. Zaten onun izni olmadan şefaat edecek de kimmiş ifadesi bir yönüyle onun izniyle şefaatin olabileceği ortaya koyar ki ehl-i sünnet dediğimiz alimlerimiz şefaat haktır derler. Dolayısıyla biz de şefaatin hak olduğuna inanır ve bunu akide olarak benimseriz. Lehu mülkus semavati vel ard thümme ileyhi turcaun. Göklerin ve yerin mutlak mülkiyeti ve hakimiyeti yalnız ona aittir. Yani Allah'a aittir. Sonra onun huzuruna döndürüleceksiniz. Hepiniz onun huzuruna varacaksınız.
Ve izâ zükürallâhu vahdehu işme'ezzet kulûbüllezîne lâ yu'minûne bil âhireh. Ve izâ zükürallezîne min dûnih izâ hum yestebşirûn.
Hem Allah tek olarak anıldığı zaman, yani herhangi bir ortak koşulmadan tek olarak anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri daralır. Adeta nefretle dolar. Bir anlamda içi burkulur Allah tek başına anıldı diye. Ama ondan başkaları anıldığı zaman hemen sevinirler. Bakınız müşriklerde böyle bir şey var. Yani putları anılmadan, bu putlar dediğim gibi cansız olabileceği gibi canlı insan putları da olabilir. Kimilerinin tabii putçuluğu ya da putu ya da ilahlığı kime yakıştırdığına bağlı olarak değişir bu. Diyor ki yalnız Allah anıldığı zaman, işte yalnız Allah'ın ilahlığı ortaya konduğu zaman, onun uluhiyeti, rububiyeti, ona ait vasıflar yalnız Allah'a tahsis edildiği zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri daralır. Niye? Çünkü kendi ortak koştuklarının isimleri anılmadı diye. Ne zaman diyor? Allah'tan başkalarının isimleri anılır. Bu sefer yüzleri güler. Demek ki şirk böyle bir şey. Allah muhafaza buyursun. Şirkin her çeşidinden alemlerin Rabbi Allah'a sığınırız. İnsan tabii şirki çok çeşitli şekillerde yapabilir. Yani Allah kafidir dersin birisine. Der ki tamam ama der. Yani tamam ama ya kardeşim o cümleden sonra susmak lazım. Tamam ama demek yani işte efendim şunu yapman lazım, şunu yapman lazım, şunu yapman lazım diye başlıyorsun bir takım şeylere. Yani bak Allah'ın yalnızca anılmasından kalbin rahatsız oluyorsa burada bir problem var. Ya efendim sebepleri ilahlaştırıyorsun. Allah şifa verir inşallah diyorsun. Başlıyor. Tamam ama kardeşim sebeplere sarılmak lazım. Yahu onu söyleyen insan da elbette sebeplere sarılmanın da bir vazife olduğunu bilir. Fakat Allah kafidir dedikten sonra Eleyhisallahu bikafin abde. Allah kuluna kafi değil midir? Dedikten sonra orada denilecek bir tek söz var. Elbette Allah kuluna kafidir. Tamam. Daha sonra sen onun yani efendim Cenab-ı Hakk'ın şifayı ya da kazançlarımızı, ticari olarak rızkımızı nasıl vereceğine dair bir takım farklı fikirler serdedebilirsin. Fakat önce Allah'ın adanıldığı zaman gönlün mutmain olacak. Elbette diyeceksin. Elbette Allah kuluna kafi. Her şeyiyle o yeter diyeceksin. O her şeye kadir. Elbette her şeye kadir diyeceksin. Ama şu diyerek tekrar başlamayacaksın cümleye. Başladığın anda efendim işte biraz bir sıkıntı var. Yani o sıkıntı ne? Gerçekten sebepleri ilahlaştırma temayülü var içinde. Onsuz olmaz gibi bir anlayış tamamen belki itikat haline gelmiştir sende, bu kötü. Ama Cenab-ı Hak elbette bir takım şeyleri efendim sebeplerle beraber verir, yaratır diyebilirsin. Fakat o cümleyi yalnız Allahu Teala anıldığı zaman hemen yanına ekleme. Ekleme ki bu ayette bakınız Cenab-ı Hak sanki buna dikkat çekiyor. Nitekim daha önceki ayetlerde de geçti zaten. Sen Allah bana yeter de diyor. Bitti. Öyle de Allah onu dedikten sonra zaten Cenab-ı Hak sana, senin gönlüne bir takım ilhamlar verecek, bir takım başka vasıtalar ortaya çıkaracak. Onlar vasıtasıyla da sen hedefe bir şekilde ulaştırılacaksın. Ama yapan Allah'tır. Sebeplere ilahlık payesi vermeden bunu yapacaksın. Bu çok ince bir nokta. Acizane kanaatim çok ince bir nokta ve Rabbin razı olacağı o duruşu sergileyebilmemiz gerekiyor. Yani sözümüze dikkat etmemiz gerekiyor. Halimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi sözden sonra nasıl bir edep takınacağız? İmanımızın hassasiyetine göre bu edep halini gözetmemiz gerekiyor. قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ. De ki ey peygamber, ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım, hakkında ihtilafa düşe geldikleri şeyler hususunda kullarının arasında ancak sen hüküm vereceksin, hakim sensin. Bunu söyle diyor.
İnsanları efendim bir gerçek etrafında, bir görüş etrafında bir araya toplama şansımız yok. Hangimiz daha doğruyuz? Herkes kendince iddialarını ortaya koyar. İşte sen diyor şöyle söyle. Ey peygamber, ey gökleri ve yeri yaratan, ey bilinmeyenleri, idrak ötesi bir takım şeyleri ve görüneni bilen Allah'ım, kulların arasında hükmü sen verirsin. Onların ihtilaf ettikleri konuda. Hem aslında dünyada da Cenab-ı Hakk'ın bu hükmünün tecellilerini görürüz. Yarın ahirette de daha ayan beyan açıkça göreceğiz. Kimin haklı olduğu, o ahkemül hakimin olan, hakimlerin en sağlamı, en hakimi olan Mevla'nın hükmünde yarın göreceğiz. Bugün herkes işte bir şekilde yürüyor. Kimisi hevasını almış, yani arzularını putlaştırmış, onun izinde gidiyor. Kimisi aklını putlaştırmış, onun izinde gidiyor. Kimi de imanının adamı olarak önce iman ediyor, sonra aklını da imanıyla buluşturuyor. Aklı imanının önüne geçmiyor. Aklı imanıyla içli dışlı oluyor. Kimi de böyle bir yol yürüyor. Yarın belli olacak. Herkes bir yol tutmuş gidiyor. Bana göre böyle. Sen böyle düşünüyorsun ama ben öyle düşünmüyorum. Peygamber'e göre düşünmüyorsun. Kitabullah'a göre düşünmüyorsun. Onları görmezden geliyorsun. Bana göre böyle diye bir hayat sürüyorsun. Bakalım yarın herkes görecek. Neyin doğru, neyin eğri, neyin hak, neyin batıl olduğunu. Bunun hükmünü verecek olan da Allah Celle Celaluhu olacak. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Eğer yeryüzünde bulunanların hepsi, ne var ne yok, bütün malıyla, mülküyle, madeniyle, altınıyla, incisiyle, hepsi ve onunla beraber bir misli daha gerçekten zulmedenlerin olsa, zalimlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu fidye olarak vermek isterlerdi, feda ederlerdi. Ya bütün dünya senin. Bir misli daha o azabın çetinliği karşısında hepsini vermek isterlerdi. Artık Allah tarafından hiç hesaba katmakta olmadıkları şeyler onlara görülmüştür. Dirilmeyi ummuyorlardı. Hesaba çekileceklerini hiç zannetmiyorlardı. Ya cehennem diye bir ateşin varlığını kendilerince yorumluyorlardı veya inanmıyorlardı. Hesabı kitabı ona göre yapmışlardı. Ama o ummadıkları, beklemedikleri şeyler orada karşılarına çıkıverdi. Çıkınca da ne yapacaklarını şaşırdılar. Hatta öyle ayetler var ki insan diyor yeryüzünde ne var ne yok hepsini fidye olarak vermek ister. Hatta oğullarını fidye olarak vermek ister diyor. O azaptan korunmak için. İnsan evladını verir mi ya? Öyle diyorsun değil mi bugün dünya aklınla? Yarın oradaki o şiddetli gün görünce şöyle bir fırsat olsa, diyelim ki 5 tane evladın var. Oğulların var. Hani oğulları çok seviyorsun ya. O dönemin insanı daha çok seviyordu. Bunları fidye olarak verirsen, bunlar senin yerine ateşe girerler, sen kurtulacaksın deseler, o ateşin, o azabın şiddetinden oğullarını vermek isteyecek diyor Cenab-ı Hak. Allah'a sığınırız. Böylesi ateşlerden Allah'a sığınırız. Bu zalimler işte daha çok şirke düşmüş, inkara düşmüş zalimler. Kendilerine zulmetmişler. Allah hakkında yalan yanlış itikatlar oluşturmuşlar. İnkar etmişler ya da ortak koşmuşlar. Böylece en büyük zalimlerin arasına girmişler. Başkalarının haklarını almışlar. Başkalarını hak yoldan alıkoymuşlar. Zulmün de sayısız dereceleri var.
Ama buradaki zalimler daha çok o Allah'ı inkar eden ya da Allah'a şirk koşan müşriklerdir.
Ve bedâ lehum seyyiâtu mâ kesebû ve hâqa bihim mâ kânû bihi yestehzîûn.
Dünyada kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekte oldukları şey onları kuşatmıştır. Hani alay ediyorlardı ya. Siz hurafelere inanıyorsunuz. Öldükten sonra dirilme mi olurmuş? Yahu şu un ufak olduktan sonra işte adam işte ne demir kazanının içine düşüyor, erimiş demirin içine. Bu da mı dirilecek şimdi diyorsunuz ya, alay ediyorsunuz ya. Cenab-ı Hak buyuruyor ki yarın diyor o alay ettikleri şeyler onları kuşatacak. O cehennemi de görecek onlar. O hesabı da görecekler. O zorluk gününü görecekler. Bu sözleri kim söylüyor? Bir beşer değil. Bunu alemlerin Rabbi olan Allah söylüyor Celle Celaluhu. Ve men astaku minallahi hadise. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ya Rabbi iman ettik. Allah'ım tasdik ediyoruz. Bu mesajlarının hepsinin yegane gerçek olduğuna inanıyoruz. Bizi cehennem azabından muhafaza buyur. Cennet ve cemalinle müşerref eylediğin sadık ve salih kullarınla birlikte bizi o güzel nimetlerine buluştur ya Rabbi. Allah'a emanet olunuz aziz dostlar.